İyi akşamlar. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dinleyenlerimiz. Bu akşam Altın Oluk Dergisi'nin Aralık 2024 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Süleyman Derin imzalı Güvenilir Müslüman Kalmak başlıklı yazıyı paylaşacağız. İslam davetçilerinin insanlarla olan ilişkilerinde güven ve doğruluk sahip olunması gereken en önemli vasıflardır. Nitekim güvenilir, emin insan olma özelliği tüm peygamberlerin ortak sıfatı olup, Yüce Rabbimiz Kur'an'da peygamberlerini bu vasıflarıyla bizlere tanıtmıştır. Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin sözü Şuara suresinde Hazreti Nuh, Salih, Şuayb ve Lut aleyhisselamların ağızlarından aynı lafızlarla dökülmüştür. Arapça ifadesiyle inni lekum rasulun eminun ayeti emin güvenilir olmanın dindeki önemini en veciz şekilde ifade eder. Doğruluk ve güvenilirlik vasıfları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de ise tam zirve noktasına ulaşmıştı. Henüz genç yaşlarında daha peygamberlik vazifesi kendine verilmeden Mekkeliler ona Muhammedül Emin ismini vermişlerdi. Allah Resulü din yolunda bütün varlığını feda eden fakat şahsi hiçbir menfaatin peşinde olmayan müstesna bir insandı. Elinde olanı sahabesi ve fakirlerle paylaşır, yemez, yedirir, içmez, içirirdi. Dini yaymak, insanları irşad etmek için yola çıkan ve peygamber varisi olmaya aday olan müminler de bu özellikleri kendilerinde toplamak zorundadır. Burada dikkat çeken başka bir konu da yukarıda ismi geçen her peygamberin ümmetlerine ''Ben davetime karşı sizden bir ücret istemiyorum, benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir.'' demeleridir. Peygamberlerin bu beyanı irşad işinin tamamen hasbi olması gerektiğini bizlere bildirir. Maneviyat yolu asla bir kazanç kapısı değildir ve tarih boyunca da böyle olmamıştır. Şeyh Zerruk, ''Tabiler tabi oldukları şahsın her şeyine varis olurlar.'' der. Eğer biz de Hazreti Peygamber'in davet ve irşat hayatına varis olmak ve onun adına insanlığı hidayete çağırmak istiyorsak, her şeyden önce insanların güvenini kazanmış olmamız gerekmektedir. Güven sorunuysa daha çok maddi konularda ortaya çıkar. Bu sebeple şeriat, dini hizmetlerden asgari maişet haricinde bir kazanç elde edilmesini doğru bulmaz. Sufi müfessir İbni Acibe, ''Ben davetim karşısında sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan Allah'tır.'' ayetini tefsir ederken şöyle der. Bu ayette peygamberlerin varisleri olan alimlere de bir uyarı vardır. Alimler, peygamberlerin edebiyle edeplenmeli, öğrettikleri ilimlerden ve yaptıkları uyarılardan dolayı halktan bir menfaat sağlamamalıdır. Aksi takdirde Allah Teala edilen vaaza bir bereket vermez. Bununla birlikte İbni Acibe din işleriyle uğraşanların devletten veya dine hizmet amacıyla kurulmuş vakıflardan maaş almasında bir mahsur görmez. Sufiler öteden beri bu hususta çok dikkatli olmuşlar, dünyalık elde etme konusunda son derece zahit davranmışlardır. Maneviyat sahasında bırakın mal toplamayı, bilakis ellerinde avuçlarında olanı da ihvana ve fukaraya harcamışlardır. Bununla beraber zaman zaman sufilerin arasına dünya hırsıyla hareket eden riyakarlar da karışmış, bunlar dini vererek dünyayı kazanma yolunu tercih etmişlerdir. İmam Gazali'ye göre insanların güvenini istismar eden bu tür insanların en büyük silahları dinleriyle gösteriş yapmaktır. Güya bunlar çok dindar olup ümmetin ihtiyaçları için koşuştururlar. İmam bu tür insanların iç yüzünü şöyle ifşa eder. Bu riyakarların amacı bir makam sahibi olup ardından günah ve kötülüklere yönelmektir. Onlar emanet, takva, vera gibi haller göstererek vali, kadı, vasi veya yetim malına güvenilir kişi olarak atanmayı sağlarlar. Sonra da emanete hıyanet ederler. Zekat ve sadaka toplarlar ama bunları hak sahiplerine teslim etmek yerine kendilerine kullanırlar. Haç yolunda fakirlerin ihtiyaçlarını karşılıyor ya da tekkelerdeki dervişlerin ihtiyaçlarına harcıyor gibi görünürler. Cami, misafirhane ve imaretleri harcamak için yardım topluyoruz diyerek insanları kandırırlar. Nakşi yolunun kandillerinden Muhammed Parsa Kuddise Sirruh, gönlünde sıdık ve ihlas olmayan dini zevatın hem kendi hem de etrafındaki insanların ruhlarını katlettiğini şu sözleriyle ifade eder. Bazıları hakka vasıl olmak için emanete riayetten bahsederler. Söyledikleri sözlerden uyanıp hakka dönenler olur. Halbuki kendisinde yalancılık, kibir, uçup gibi sıfatlardan bir şey eksilmez. Allah bunlara yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz diye soruyor. Nasihat verenlerin en aşağı derecesi budur. Eğer bu işe özenenler bu derecenin de aşağısındaysalar, kaç kişinin kanına girerler, kaçının da gönlünü öldürürler. En kötü cürüm de budur. Bir insanı öldürenin işi zordur. Binlerce insanı öldürenin hali nice olur. Mevlana'ya göre doğruluğun önündeki en büyük engel hırs ve tamahtır. Bu sevgilerden gönüllerini temizleyen salikler gerçek hürriyeti elde etmiştir. Kimde tamah varsa dili tutuk bir hale gelir. Nasıl olur da tamahla göz ve gönül aydınlanır? Buna imkan var mı? Tamahkar adamın gözünün önünde makam ve altın hayali gözdeki kıl gibidir. Fakat hakla dolu olan sarhoş bundan müstesna. Ona hazineler de versen yine hürdür. Sevgiliye kavuşma devletine eren kişinin gözünde bu dünya murdar bir şeyden ibarettir. Fakat bu sarhoşluktan uzak olan sufi nihayet hırs yüzünden nursuz, pirsiz bir hale gelir. Hırsa mağlup olan yüzlerce hikaye dinler de hiçbir ibret almaz. Zor zamanda sabreden, hak yolda sebat eden nice kardeşimiz bolluk zamanında şeytana ve nefsine teslim olabilmektedir. İmam Rabbani'ye göre salik ölünceye kadar devam eden bir imtihan içindedir. Acaba o inancında sadık kalacak mı, yoksa inancını kolayca dünya menfaatlerine feda edecek midir? İmam zorlu imtihanı başaran saliklerin halini şöyle anlatır. Gerçek salikler kıymetli bir şey dururken küçük şeylerle yetinmezler. Razı olunan değeri yüksek bir şey bırakıp da gazaba uğramış bir şeye yönelmezler. Yağlı ve lezzetli lokmacıklar karşısında kendilerini satmazlar. Kulluktan aldıkları hazzı ince ve süslü elbiselere değişmezler. Bu saltanat tahtını masiva ilgilerinin kir ve pislikleriyle kirletmeyi ar kabul ederler. Yüce Rabbimiz bizleri hak yolunda güvenilir insanlar kılsın. Hayatın zorlukları karşısında dinimizi dünya ile satmaktan hepimizi korusun. Hamdolsun ki bugün ümmete hizmet için her tür zevkten geçen nice arif insanlar vardır. Sözleri ve hizmetleriyle birer yıldız gibi parlayan bu mübarek eşhası Rabbimiz her tür beladan korusun ve onların sayısını artırsın. Amin. Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Güvenilir Müslüman Kalmak başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Şimdi de Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Ahlakı Belirleyen Vahidir başlıklı yazıyı paylaşacağız. Allah'a iman, hayatla ilgisi olmayan soyut bir kavram ve inanış değildir. Kur'an-ı Kerim'de 46 yerde imanla, onun davranışlarla ifade edilen tezahürü olan amel birlikte ifade edilmiştir. Davranışlarda kendini göstermeyen bir imanın ferdi ve toplumsal olarak fazla bir yararı yoktur. Zaten insanın yaratılış gayesi, imandan kaynaklanan yararlı güzel amelleri ortaya koymaktır. İnsan, İman ve amelle imtihan olur. Kelime olarak huy, hal ve hareket tarzı olarak ifade edilen ahlaki davranışlar, iyi ve kötü oluşlarına göre ahlak-ı hamide ve ahlak-ı zemime olarak tasnif edilir. Ahlak, insanın iyi veya kötü olarak tanımlanmasını sağlayan manevi nitelikleri, hulyaları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlar, insanın benliğinde iyice yerleşerek meleke ve karakter halini alan yetenekler bütünüdür. İyi ve kötü huy ve davranışların hepsini ifade eder. Melekeleri iyi istikamette geliştirenlere iyi ahlaklı, kötü istikamette gelişenlere de kötü ahlaklı denir. Allah inancı ve ahlak birbirlerini tamamlayan, insan hayatına anlam kazandıran temel değerlerdir. İnançsız ahlak dayanıksızdır. Arzu ve heveslere göre şekil alır. Ahlaksız inançsa bir fantezi mesabesindedir. Allah'a iman, ahlak kuralları için ulvi bir dayanak oluşturur. Bu iman sayesinde ahlak süreklilik kazanır. Ahlak bilincini destekleyen en önemli kaynak inançtır. Allah'a inanan bir insan, onun emir ve yasaklarına riayet eder. Günah ve sevap kavramlarına sahip olmayan insanı frenleyecek manevi bir otorite yoktur. Maddi müeyyideler ahlaklı, dürüst bir toplum inşası için yeterli değildir. İnsan hareketlerinin her zaman ve zeminde fiziki olarak kontrolü mümkün değildir. Bir insanın yalan söylemesi, kötü niyetli olması, rüşvet alması, ara bozmak için laf taşıması, yalan yere yemin etmesi kanuni yaptırımlarla önlenemez. Kanunları uygulayacak olan insanlardır. İyi kanunlar kötü insanlar tarafından her an suistimal edilebilir. Herkesin başına bir bekçi veya polis dikmek mümkün değildir. Neticede polis de insandır. Her an Allah'ın gözetiminde olduğuna inanan bir kimse günah işlemekten utanır. Hiçbir hareketin karşılıksız kalmayacağını bildiği için kendine çeki düzen verir. Allah'a, ahirete, günaha, sevaba, cennete, cehenneme inanmayan bir insanı ahlaklı, dürüst davranmaya yönlendirecek bir güç ve sebep yoktur. Bazı ateistlerin dürüst davranmaları ateizmden değil, fıtrattan kaynaklanan bir olgudur. Aslında ahlaklı olmak ateizmle çelişir. Çünkü Allah inancı olmadığı zaman her şey anlamsız ve saçmadır. Tesadüfen oluşan bir dünyada sistem ve anlam söz konusu değildir. Netice itibarıyla ölümle her şey anlamsızlaşır, hiçliğe mahkum olur. İyi ile kötü, zalimle mazlum netice itibarıyla aynı karanlık ve hiçlikle buluşacaksa, iyi olmanın, cömertliğin, şehitliğin, fedakarlığın hiçbir anlamı kalmayacaktır. Dünyaya kaosun, orman kanunlarının hakim olması, her yere kurtlar sofrası kurulması, hukukun gücü değil, gücün hukukunun geçerli olması, gerçek anlamda ve samimi olarak Allah ve ahiret inancının olmayışından kaynaklanmaktadır. Dünyada adaletin tam gerçekleşmediği, zayıfların ezildiği, gözyaşı ve kanın dindirilmediği malumdur. İnsan vicdanı bu haksızlıkları kabul edemez. Hak dünyada yerini bulmuyorsa mutlaka bulacağı bir alemin, ebedi ahiret aleminin olması, mahkeme-i kübranın kurulması şarttır. Bu ahlakın ve vicdanın gereğidir. Allah'a iman, iyi davranışlara ibadet anlamı kazandırır. İnanca dayanmayan iyilik ve fedakarlıkların maddi bir karşılığı yoktur. Suç işlememek sadece cezadan kurtulmaya yarar. Allah rızası gözetilerek yapılan ve yapılmayan her hareketin bir karşılığı vardır. Bir hareketi günah ve sevap anlayışı ve inancıyla yapmakla rastgele yapmak arasında dağlar kadar fark vardır. İşin manevi boyutu her şeyi anlamlı kılıyor. İnancın devre dışı bırakıldığı günümüz dünyasının hali pür melali ortadadır. Ahlaki temeli olmayan, manevi müeyyidelerden mahrum bir silahlanmanın, insafsız bir rekabet ve yarışın dünyamızı korkunç bir uçuruma doğru sürüklediği aşikardır. Ekonomik hayattaki problemlerin temelinde de inançsızlık ve açgözlülük yatmaktadır. Üretimden ziyade tüketimi ve gösteriş çılgınlığı, kanaatsizlik, bencillik, tefecilik, kara borsacılık, aldatıcı reklamlar ve benzeri bütün bunların temelinde inançsızlık ve ahlaki yozlaşma vardır. İnsanları ve bütün canlıları, hatta cansızları Allah'ın eseri olarak gören, yaratılanı yaratandan ötürü seven bir anlayış ve iman nerede? Tesadüf ve anlamsızlığa dayanan bir anlayış nerede? Bu alemin gerçek sahibi ve yaratıcısı olan Allah, hiçbir şeyi boşuna ve anlamsız yaratmamış. Eşrefi mahlukat olarak yarattığı insanın dünya ve ahiret mutluluğu için kurallar belirlemiştir. Bu kurallar hayata yön verdikçe problemler çözülür. Her şey anlam kazanır. İmansızlıkla anlamsızlaşan varlık ve hayat mutluluğa dönüşür. Hiçliğin değil, ebedi var olmanın zevk ve heyecanı dünyayı adeta cennetleştirir. Ebedi cenneti kazandıracak güzel amellerle her şey güzelleşir. Dünya herkes için yaşamaya değer hale gelir. Aksi halde cehenneme dönüşür. Aristo ve Kant gibi filozoflar ahlakı akla dayandırmakta ve ahlak ilkelerini evrensel olması gerektiğinde ısrar etmektedirler. Halbuki insan akıl yanında duyguları, tutkuları, ihtiras ve eğilimleri olan bir varlıktır. Duygu ve eğilimler farklı olduğu gibi akıllar da bunlara bağlı olarak farklı kararlar verir. İnsanların tam anlamıyla objektif ve tarafsız davranacakları söylenemez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir şeyi aşırı sevmen seni kör ve sağır yapar." buyuruyor. Nefret de öyledir. Gazali, merhumun dediği gibi insanoğlunun iki zaafı vardır. Birisi sevdiğinde kusur, ikincisi sevmediğinde meziyet görmez. Dünyanın en adil hakimine bile kendisiyle ilgili davada karar verdirilmez. Bir davranışın iyi veya kötü oluşu insanların terazisinde değil, ilahi terazide belirlenir. Zinayı, alkolü, kumarı meşru görenlerle görmeyenlerin akılları aynı olmasa gerek. Akıl için yol birdir derler. Değerlendirme ve uygulamalara bakılırsa yolun bir olmadığı görülüyor. Bir Müslümana göre doğrunun, eğrinin en şaşmaz ölçüsü Allah'tır. Zira o kusurdan azadedir. En doğru ve güzel olanı o belirler. Kusurlu olan insanlardan kusursuz görüş ve değerlendirme beklenemez. Ahlaki değerlerin mutlak bir varlığa dayanmaksızın, sırf insanın zihinsel ve duygusal ürünü olarak görmek, ahlaki faziletleri anlamsızlaştırır. Böylece adalet, zulüm, doğruluk, yalancılık gibi kavramların anlamları kişilere ve bağlı oldukları toplumlara göre değişir. Buysa ahlaki kuralların değişmez ve genel olmaları ilkesine terstir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de işaret edilen 10 emir ve diğer kurallar insanlığın ortak değerleridir. Bu kuralları belirleyen akıl değil, vahiydir. Netice olarak inançsızlık, her şeyi anlamsız ve saçma kıldığı gibi ahlaki ve insani değerleri de değersizleştirmekte, bütün dayanakları ortadan kaldırmaktadır. En sağlam güç ve dayanak imandır. Değerli dinleyenlerimiz, Altınoluk Dergisi'nden Ali Rıza Temel imzalı Ahlakı Belirleyen Vahidir başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam Sesli Dergi'de son olarak. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2024 sayısından paylaştık yazılarımızı, kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresinden erkamradyo.com'da arşiv bölümünden bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.